Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Kur'an'a dönüş derslerinin 10.sunda Kur'an öğrenme ve öğretmenin hükümlerini işleyeceğiz inşallah. Kur'an öğretmek ve öğrenmek Müslümanlara farz-ı kifayedir. Müslümanların bir kısmının bunu yerine getirmesiyle diğerlerinden bu yükümlülük düşer. Ancak namazın sahih olacağı kadar Kur'an öğrenmenin, ki bu Fatiha suresidir, herkese farz olduğunda icma vardır. Zira bir farzın ancak kendisiyle tamamlandığı şeyin de farz olduğu dinde karara bağlanmış kaidelerdendir. Namaz da ancak Fatiha suresinin okunmasıyla tamam olur. Bu konudaki birçok delillerden bazıları şunlardır. Osman bin Affan radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh'den gelen rivayette, fitnelerden sakındırma hakkında bir konuşmasından sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Ey Huzeyfe, Allah'ın kitabını öğren ve içindekilere tabi ol. Bunu 3 sefer tekrarladı. Ebu Umame radıyallahu anh'den gelen rivayette de Kur'an'ı öğrenin, zira o kıyamet günde şefaat edicidir. Bakara ve Âl-i İmrân surelerini, Zehraveyn'i öğrenin. Nevevi rahimullah şöyle demiştir. Öğrencilerin öğretilmesi farz-ı kifayedir. Eğer bu işe uygun birisi yoksa, birbirlerinden ilim öğrenen bir topluluk varsa onlardan birisi bu işte görevlendirilir. Bunu yapmazlarsa hepsi de günahkar olurlar. İmam Suyuti Rahimullah da şu sözleriyle aynı görüşü dile getirir. Bil ki Kur'an'ı ezberlemek ümmet üzerine farz-ı kifayedir. Yine öğretimi de farz-ı kifayedir. Fakihler, Allah onlara rahmet etsin, gayrimüslime Kur'an öğretmenin hükmü hakkında caiz, caiz değil ve mekruh olmak üzere 3 görüş üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Bu konuda tercih edilen görüş, doğrusunu Allah bilir, Müslüman olması umulan gayrimüslime Kur'an öğretmenin caiz olduğudur. Eğer Müslüman olması umulmuyorsa caiz değildir. Hanefiler bu görüştedir. Şafiilerin görüşünden sahih olan da budur. Bu konuda Kur'an, sünnet ve akli deliller getirmişlerdir. Kur'an'dan delili Allah Azze ve Celle'nin Tevbe suresi 6. ayetidir. Ve eğer müşriklerden biri sana sığınmak isterse ona güven ver ki Allah'ın kelamını işitsin buyurmuştur Allah Azze ve Celle. Sığınma talebinde bulunan müşrik, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalmakla beraber ona İslam arz edilir, Kur'an dinletilir ve öğretilirdi. Sünnetten delili Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Rum kralı Hirakl'a gönderdiği mektupta geçen şu ifadelerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulü Muhammed'den Rum büyüğü Hirakl'e. Selam hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bundan sonra şüphesiz seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol, selamet bul. Müslüman ol ki Allah sana iki defa ecir versin. Eğer yüz çevirirsen şüphesiz halkının günahı da senin üzerinedir. Âl-i İmrân suresi 64. ayetini yazmıştı bu mektupta. Ey kitap ehli, sizinle bizim aramızdaki ortak kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Birimiz diğerimizi Allah'ın dışında Rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Bu rivayetin delil olma yönü, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere içinde bulunanları öğrenmeleri, düşünmeleri ve Müslüman olmaları için bu mektubu göndermiştir. Bu mektupta Allah Teala'nın kitabından ayetler de bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki Müslüman olması ümit edilen gayrimüslime Kur'an öğretmek caizdir. Gayrimüslime Kur'an öğretmek, onu İslam'a davet etmek ve İslam'a girmesine teşvik etmek demektir. Böylece İslam'ın güzelliklerinden, müsamahalı hükümlerinden haberdar olurlar. Ama Müslüman olması umulmayan kimseler için bunda bir fayda yoktur. Hatta bazen bu Kur'an'a hakaret edilmesine sebep olur ki bu caiz değildir. Kur'an öğretmek için ücret almanın hükmüne gelince, görevlilere ücret verilmesinde asıl olan Müslümanların kendilerine ihtiyaç duydukları kadılar, muhtesipler yani zabıta ve polisler, had cezalarını uygulayan gardiyanlar, müftüler, imamlar, öğretmenler ve benzerleri gibi genel meselelerdir. Bunlar kendilerini Müslümanların maslahatları için ayırırlar ve Beytül Mal'den yani devlet hazinesinden maaşı hak ederler. Bu hüküm asırların, ülkelerin ve şartların farklılığına göre değişir. Kur'an öğretimi için Beytül Mal'den rızık almanın caiz olması hususunda alimler arasında bir ihtilaf yoktur. Zira bu rızık her açıdan ücret gibi değildir. İhtilaf ancak Kur'an, hadis veya fıkıh gibi din ilimlerini öğretmek için ücret istemek hakkındadır. Bu konuda da üç görüş vardır. Birinci görüş, Kur'an öğretmek için ücret almak caiz değildir görüşüdür. Bunun Kur'an'dan delilleri Allah Azze ve Celle En'am suresi 90. ayetinde şöyle buyurur. De ki, ben sizi davet ettiğim bu kitaba karşılık olarak sizden bir ücret istemiyorum. Zira bu kitap alemlerin irşadı için uyarıdan başka bir şey değildir. Yine Şuara suresi 109, 127, 145, 164 ve 180. ayetlerinde bu işe karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir buyurulmuştur. İmam Şankati Rahimullah şöyle der. Bu ayet-i kerimeden Resul'e tabi olan alimlerin ve başkalarının kendilerinde olan ilmi karşılıksız olarak bedel almadan yaymalarının farz olduğu hükmü çıkarılmıştır. Allah Teala'nın kitabını, akideyi, helal ve haramı öğretmekten dolayı ücret almakta uygun değildir. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 41. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ayetlerimizi yok pahasına satmayın. Kurtubi Rahimullah şöyle der. Bu ayet-i kerime her ne kadar İsrailoğulları hakkında özel olarak vard olmuşsa da onların davranışlarını yapan kimseleri de kapsar. Hakkı değiştirmek yahut onu işlemez hale getirmek karşılığında rüşvet alan veya öğretmekle görevli olduğu şeyi öğretmekten çekinen veya yapacak başka kimse olmadığından dolayı ücret almadıkça bildiğini öğretmek istemeyen bir kimse bu ayetin bildirdiği hükmün kapsamına girer. Sünnetten delilleri Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın şu rivayetidir. Suffe ehlinden bazı kimselere yazı ve Kur'an öğrettim. Onlardan birisi bana bir yay hediye etti. Kendi kendime dedim ki, bu bir mal değildir. Allah yolunda bununla ok atarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip sorayım. Bunun üzerine gittim ve ey Allah'ın Resulü, kendilerine yazı ve Kur'an öğrettiklerimden birisi bana bir yay hediye etti. O mal değil, Allah yolunda onunla ok atarım dedim. Buyurdu ki, eğer boynuna ateşten bir halka takılmasını istiyorsan onu kabul et. Diğer rivayette Ubade radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, bunun hakkında ne dersin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de iki omuzun arasında asılan bir ateştir buyurdu. İkinci hadis Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'ten, birisine Kur'an öğrettim, o da bana bir yay hediye etti. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Buyurdu ki, onu alırsan ateşten bir yay almış olursun. Bunu tekrar ederek söyledi. Ebu Derda radıyallahu anh'ten gelen rivayette de, kim Kur'an öğretmekten dolayı bir yay alırsa Allah ona kıyamet gününde ateşten bir yay asar buyurmuştur. Akli delil de Kur'an öğretmek ancak Allah Teala'ya yakınlık için, ibadet için yapılır. Tıpkı namazda olduğu gibi. Bundan dolayı ücret almak da caiz olmaz. İkinci görüş, Kur'an öğretmekten dolayı ücret almanın caiz olduğudur. Bunun sünnetten delili İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın şu rivayetidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir topluluk su başında konaklamış olan bir oba halkına uğradılar. Onların arasında zehirli bir şey tarafından sokulmuş veya tedavi edilecek birisi vardı. O suyun başındakilerinden biri durumu arz ederek dedi ki, aranızda rukye yapacak biri var mı? Su başında konaklayanlardan birini zehirli bir şeyin soktuğu veya tedavi edilecek bir hasta var. Onun bu müracaatı üzerine sahabilerden biri gitti ve o hasta adama bir bölük koyun sürüsü ücret karşılığında Fatihatül Kitabı okudu. Ardından o kimse derdinden kurtulup iyileşti. Sonunda koyun sürüsü karşılığında okunan tedavisini yapan kimse arkadaşlarının yanına geldi. Arkadaşları onun bu ücreti almasını hoş görmediler ve sen Allah'ın kitabına karşılık ücret aldın dediler. Nihayet Medine'ye geldiler. Ey Allah'ın Resulü falan kimse Allah'ın kitabına karşılık ücret aldı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşılığında ücret aldığınız vazifelerin en haklı olanı Allah'ın kitabı karşılığındaki ücrettir buyurdu. Evet, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bir grup insan Arap kabilelerinden bir oba halkının üzerine vardılar. O oba halkı gelen sahabi grubuna yemek vermediler. Onlar böyle konuk edilmemiş halde bulundukları sırada birden o oba halkının efendisi zehirli bir hayvan tarafından sokuldu. Bunun üzerine oradaki sahabilere, sizin beraberinizde bir ilaç veya ruhiye tedavisi yapan kimse var mı dediler. Sahabiler de onlara, sizler bizi konuk edip yemek yedirmediniz. Biz de sizler bizim için ücret tayin etmedikçe size ruhiye yapmayız dediler. Bunun ardından kabile halkı sahabiler için ücret olarak bir bölük koyun sürüsü ayırdılar. Bundan sonra bir sahabi Ümmül Kur'an'ı okumaya başladı. Tükürüğünü topluyor ve o hasta adamın üzerine tükürüyordu. Neticede o zat iyileşti. O kabile halkı da koyun sürüsünü getirip teslim ettiler. Sahabiler okuyan sahabiye, biz bu sürü parçasını Nebi sallallahu aleyhi ve selleme sormadıkça almayız dediler. Nihayet bunu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme anlatıp sordular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve sana bu surenin bir ruhiye olduğunu bildiren nedir? Bu sürü parçasını alın, bana da bir pay ayırın buyurdu. Delil olma yönü, karşılığında ücret almak caiz olduğuna göre bu hadis, Kur'an öğretmekten dolayı ücret almanın caiz olduğuna delil olmaktadır. Çünkü bu da bunun anlamına dahildir. Üçüncüsü meşhur El-Vahibe hadisidir. Yani kendisini hibe eden kadın hadisidir. Bunu Sehil bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh rivayet etmiştir. Buna göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adama yanında Kur'an'dan ne var diye sordu. Adam şu ve şu sureleri biliyorum diyerek saydı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunları ezberinden okuyabilir misin dedi. Adam evet dedi. Bunun üzerine git ezberinde bulunan Kur'an ile ona sahip oldun buyurdu. Yani o kadına mehir olarak bu ezberinde olan Kur'an'ı öğretmesi Allah Resulü tarafından bildirilmişti.
Öğretmenlikten dolayı değil mi?
Tabii Kur'an'ı öğretmesinden dolayı. Evet, bunun delil olma yönü hadis Kur'an öğretmenin nikahta bedel olmasının caiz olduğunu ve mehir yerine geçtiğini göstermektedir. Bu caiz olduğuna göre Kur'an öğretmekten dolayı ücret almak da caizdir. Akli delil, Beytül Mal'den Kur'an öğretimi için erzak almak caiz olduğuna göre mescitler ve köprüler yaptırmakta olduğu gibi bundan dolayı ücret almak da caizdir. Üçüncü görüş, ihtiyaç halinde Kur'an öğretmekten dolayı ücret almanın caiz olmasıdır. Bu Hanbeli mezhebindeki görüşlerden biridir. İbn-i Teymiye Rahimullah da bunu tercih etmiştir. Muhtemelen onlar daha önce geçen delillerin arasını bularak bu iki görüşü bağdaştırarak kabul etmişlerdir. Allah Teala'nın yetimin velisi hakkındaki şu ayetiyle amel etmişlerdir. Zengin olan kimse yetimin malını yemekten sakınıp iffetli davransın. Fakir olan kimse de maruf ölçüler içerisinde yesin. Nisa suresi 6. ayet. Şankıtî Rahimullah şöyle demiştir. Allah en iyi bilendir ya, anladığım şudur. Daha önce geçen delillerden dolayı insanın zorunlu ihtiyaç duymadıkça Kur'an, akide, helal ve haramı öğretmekten dolayı ücret almaması daha uygundur. Eğer ihtiyacı olursa Müslümanların Beytül Mal'inden zaruret miktarı kadar alır. Zira Beytül Mal'den ücret olarak değil, öğretim görevinin yerine gelmesine yardım olarak almış olur. Allah'ın zengin kıldığı kimsenin ise Kur'an, akide, helal ve haramı öğretmekten dolayı karşılık olarak herhangi bir şey almaktan yana iffetli davranması daha uygundur. Tercih, bu görüşler arasında tercih, gelen delillerin geneli bu konudaki tartışmayı ortadan kaldıracak şekilde gelmemiştir. Doğruya en yakın olanı üçüncü görüştür. Allah en iyi bilendir. Buna göre ihtiyaç anında Kur'an öğretiminden dolayı ücret alınabilir. İhtiyaç bulunmadığı zaman ise ücret almak caiz değildir. Böylece delillerin arası bulunur ve hepsiyle amel edilmiş olur. Kur'an öğretiminden dolayı da ücret almanın bazı şartları vardır. Birincisi, Kur'an öğretiminde asıl karşılığını Allah'tan bekleyerek bedel almamaktır. Bu peygamberler aleyhisselamın uygulamasıdır. İkincisi, Kur'an öğreticisinin maddi durumu iyi ise yasaklayan hadislerle amel ederek ücret almamalıdır. Öğretimini ilminin bir zekatı saymalıdır. Eğer Kur'an öğreticisinin maddi durumu iyi değilse ve günümüzdeki Kur'an öğreticilerinin çoğunun durumunda olduğu gibi aile sahibi ise ücret almasında sakınca yoktur. Böylece caiz kılan hadislerle amel eder. İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle der. Muhtaç olanla olmayan arasında fark gören, ki bu daha isabetlidir, şöyle der. Muhtaç olan kimse bundan dolayı kazanç sağlarsa onun bu ameli Allah için yapmaya niyet etmesi mümkündür. Ücreti de ibadete yardımcı olması için almış olur. Zira ailesini geçindirebilmek için kazanması da aynı şekilde ona farzdır. Böylece farzları yerine getirmiş olur. Üçüncüsü, Kur'an öğreticileri başka bir işle yeterli geçimlerini sağlayabilen fakir kimselerden iseler, ki bu durumda olan kimse çoktur, onların Kur'an öğretiminden dolayı ücret almak suretiyle insanlardan dilenecek duruma düşmemeleri daha hayırlıdır. Nitekim İbn-i Teymiye, İmam Ahmet Rahimullah'tan şöyle dediğini nakleder. Öğretmekten dolayı ücret almak sultanın bağışından üstündür. Sultanın bağışı ise kardeşlerin bağışından üstündür. Dördüncüsü, öğreticinin ihtiyaç halinde Kur'an öğretiminden dolayı ücret almasının caiz olması, sanki beldesinde veya herhangi bir bölgede tek kişi kendisiymiş ve onunla yarışacak hoca yokmuş gibi insanların ona muhtaç olmaları demek değildir. Kur'an öğrenmeye hırsla yönelenler ve bu taleplerinde çok istekli olanlar bulunur. Lakin iffetli davranmalı, sadece yeterli olanı almalı, Kur'an'ı pazarlık için alet etmemelidir. Beşincisi, diğer bir açıdan, mallarıyla öğrenmeye gelenler cimrilik yapmamalı, infak ettikleri şeyi çok görmemelidirler. Bilakis verdikleri şeylerdeki niyetleri Allah'a güzel bir borç vermek olmalıdır. Allah Teala'nın şu ayetine inanmalıdırlar. Mallarını Allah yolunda sarf edenlerin durumu, 7 başak bitiren ve her başakla 100 hububat tanesi bulunan bir tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir ve Allah ihsanı bol, her şeyi hakkıyla bilendir. Allah yolunda mallarını sarf edenler, sonra da sarf ettiklerini minnet ve eziyet vesilesi kılmayanlar, işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve mahzun olacaklar da değil, onlar değillerdir. Bakara suresi 261-262. Böylece Kur'an öğretimi öğreticiler için iffet ve kanaat, öğrenenler için de Allah yolunda infak ve cömertlik faziletlerini bir araya getiren bir alan olur. Altıncısı, Kur'an öğretiminden dolayı ücret istemenin ve bundan dolayı ücret almanın caiz olması görüşü, Allah'ın kitabını muhafaza ve onu güzel okuyamayanın öğretilmesi maslahatının gerektirdiği bir zorunluluktur. Zira Kur'an öğreticileri de başkaları gibi geçimler için çalışmak zorundadırlar. Özellikle de Beytülmal'den maaşları kesilirse, öğreticilere Kur'an öğretimi için ücret vermek zorunlu olur. Yedincisi, Müslümanlara Kur'an öğretmenin önemi, Kur'an'ın toplanması, nüshalarının çoğaltılması, şehirlere dağıtılması ve harekelenmesinin, onun ezberlenmesi ve öğrenilmesi hususundaki öneminden daha az değildir. Kur'an öğretimini yalnızca Allah Teala'nın veçi için yapan çok az kalmıştır. Durum ihtiyaç bulunması şartıyla Kur'an öğretiminden dolayı ücretin caiz olduğuna dair görüşü gerekli kılmaktadır. Selefin Kur'an öğretimi ve öğrenimi hususundaki gayretlerine gelince, gayret, himmet Allah Teala'nın bir nimetidir. Allah dilediği kimsenin rızkını genişletir ve takdir eder. Kulları arasında çalışma güçlerini farklı kıldığı gibi ilmi güçlerini de farklı kılması Allah Subhanehu'nun hikmetindendir. Kur'an öğreticilerinin uzun yıllar boyunca insanlara Kur'an öğretmek, onun anlamlarını ve hükümlerini açıklamak için oturmaları küçümsenecek bir şey değildir. Bu iş büyük fedakarlıklar, yüce bir gayret, ayıracak zaman ve karşılıklı olarak sabır gerektirmektedir. Vakitlerinin dar ve sorumluluklarının çok olmasına rağmen buna ihtiyaç duyarlar. Kur'an öğretmeleri onlar için yeterli bir meşguliyettir. Salih Selef'ten nakledilen bazı örnekler, onların Allah'ın kitabını öğretme konusundaki yüce gayretlerini ortaya koymaktadır. Ebu Derda radıyallahu anh, Kur'an ezberlenmesi için medreseler ve halkalar kuran kimselerden sayılır. Nitekim daha önce geçtiği gibi, Dımeşk'te ona Kur'an okumaya gelirlerdi. Orada bu büyük hizmeti kurmuştu. Süveyd bin Abdülaziz Rahimullah şöyle anlattı. Ebu Derda radıyallahu anh Dımeşk Camii'nde sabah namazını kıldıktan sonra insanlar Kur'an okumak için etrafında toplanırlardı. Onları onar onar halka yapar, her 10 kişinin başında bilen bir kişi olurdu. Kendisi de mihrapta durur, onları gözüyle takip ederdi. Onlardan biri yanlış okursa hocasına müracaat ederdi. Hocalardan biri hata yaparsa Ebu Derda radıyallahu anh'a gelir ve bu konuda sorardı. Müslim bin Müşkem rahimullah şöyle rivayet etmiştir. Ebu Derda radıyallahu anh bana meclisimizde bulunanları say dedi. 1600 küsür kişi gelip Kur'an okuyor, onar onar halka oluyorlardı. Sabah namazı kılınca uzaklaşır, bir cüz okur, ona bakarlar ve telaffuzunu dinlerlerdi. Bu konuda yöneticiler Kur'an öğretmekten alıkoymamışlardır. Ebu Musel Eşari radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh'ın halifeli zamanında Basra valisiydi. Basra valisi olması ve sorumluluğunun çokluğu onu insanlara Kur'an öğretmekten alıkoymamıştı. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Musa'l-Eşari radıyallahu anh beni Ömer radıyallahu anh'a gönderdi. Ömer radıyallahu anh el-Eşari ne durumdaydı dedi. Ben ondan ayrıldığımda insanlara öğretiyordu dedim. Ömer radıyallahu anh dedi ki gerçekten o zekidir, ondan dinleyin. Evet, Sa'd bin Ubeyde şöyle demiştir. Ebu Abdurrahman Osman radıyallahu anh'ın zamanından Haccac zamanına kadar Kur'an okuttu. Bunun anlamı şudur. O Kufe mescidinde insanlara 40 sene Kur'an öğretti. Nitekim Osman bin Affan radıyallahu anh halifelik zamanında Kur'an öğretmeye başlamış. Haccac'ın zamanına kadar devam etmiştir. O Osman radıyallahu anh'den en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir hadisini rivayet eden kişilerden birisidir. Ebu Abdurrahman es-Sülemi dedi ki işte beni buraya oturtan sebep de budur. Ebu Abdurrahman es-Sülemi işte beni buraya oturtan sebep budur sözüyle Osman radıyallahu anh'ın Kur'an öğrenen ve öğretenlerin fazileti hakkında rivayet ettiği hadisi kastetmektedir. Bu hadiste zikredilen fazileti kazanmak istediğinden dolayı Ebu Abdurrahman insanlara Kur'an öğretmek üzere oturmuştur. 7 kıraat imamından biri olan Nafi bin Abdurrahman bin Ebi Nuaym el-Medeni rahimullah insanlara 70 seneden fazla Kur'an okuttu. Kendisi ömrü uzun olan kimselerdendi. Zehebi rahimullah Nafi'nin okuttuğu kimselerden bahsederken şöyle demiştir. Uzun süre insanlara okuttu. Öncekilerden Malik, İsmail bin Cafer, İsa bin Verdan el-Hazza, Süleyman bin Müslim bin Cemmaz, onlardan sonrakilerden İshak el-Museybi, El-Vakidi, Yakup bin İbrahim bin Sa'd, Kalun ve Verş ondan okumuşlardır. İsmail bin Ebi Uveys onda en son okuyan kimsedir. İmam Ebu Mansur el-Hayyat el-Bağdadi rahimullah elinde çok sayıda Kur'an hafızı yetişmiştir. Zehebi rahimullah onu şu sözlerle niteliyor. Allah'ın kitabını öğretmek için ömür boyu oturdu, milletler onun elinde okudu. Görme özürlülere Allah için uzun süre telkin vermiş, onlara infakta bulunmuştur. Onda okuyan görme özürlülerin sayısı 70'i bulmuştur. Zehebi diyor ki, 70 tane görme özürlüye Kur'an telkini veren gerçekten büyük bir hayır işlemiştir. Es-Sem'ani rahimullah'tan şöyle dediği nakledilir. Ebu'l-Mansur vefatından sonra rüyada görüldü. Dedi ki, Allah beni çocuklara öğrettiğim Fatiha sebebiyle bağışladı. Salih Selef'ten Kur'an öğreticilerin Kur'an öğretiminden dolayı ücret almama konusundaki verası büyük boyutlara ulaşmıştı. Bunun örneklerden bazısı şöyledir. Ebu Abdurrahman es-Sülemi rahimullah evine geldiğinde bir ihtişam ve kesimlik deve gördü. Dediler ki Amr bin Hureys radıyallahu anh bunu oğluna Kur'an öğrettiğin için gönderdi. O da bunu geri iade edin. Ben Allah'ın kitabından dolayı ücret almam dedi. İbn-i Ukde rahimullah Hişam el-Hazzaz'ın oğlunu yetiştiriyordu. Çocuk öğrenip yetişince babası ona dinarlar gönderdi. İbn-i Ukde bunu iade edince Hişam bunu azımsadığını zannederek daha fazla gönderdi. O da dedi ki ben bunu azımsadığım için iade etmedim. Lakin çocuk benden kendisine Kur'an öğretmemi de istedi. Nahiv öğretimine de Kur'an öğretimine kattı. Yani Kur'an ile beraber Nahiv de öğrendi. Arap dil bilgisi de öğrendi. Ben dünyayı bana versem bile buna karşılık bir şey almayı helal görmem. Evet, yani Hişam el-Hazzaz oğlunu İbn-i Uhde'ye Nahiv öğrenmesi için göndermişti. Fakat bunun yanında Kur'an da öğretti ona. Kur'an da öğretince bundan dolayı ücret almak istemiyordu. Fudayl bin Cafer şöyle demiştir. El-Hasen İbn-i Hubeyre'nin yanından çıkınca kapıda kurraları gördü. Neden buraya oturdunuz? Onların yanına mı gitmek istiyorsunuz? Vallahi iyi kimseler onların arasına karışmaz. Siz dağıldınız, Allah da ruhlarınızla bedenlerinizin arasına ayırdı. Ayakkabılarınızı çıkardınız, paçalarınızı sıvar, boyunlarınızı kesersiniz. Kur'an okuyucularını ayıplarsanız Allah Teala da sizi rezil eder. Ama eğer onların ellerinde olanlardan zahit olursanız, onlara alaka göstermezseniz, yani sultanın, idarecinin elinde olanlara ilgi göstermezseniz, elbette onlar sizde olanlara yönelirler. Lakin sizler onların ellerinde olana meylediyorsunuz, onlar da sizde olana ilgisiz kalıyorlar. Allah da kendisinden uzaklaşanı uzaklaştırır. Yani bu kuralları, yöneticilere yanaşmaları, dünyalığa yanaşmaları sebebiyle bu şekilde kınamış. Onların Kur'an'a ilgisizlikleri, ilme, akideyi öğrenmeye ilgisizlikleri dünyaya meyleden bu kimseler yüzündendir diyerek buna bağlamıştır. Yüce gayret nefiste bulunur. Nefis ise amacına ulaşma ve onu gerçekleştirme yolunda olur. Değerli şeylerin etrafının hoşlanılmayan şeylerle kuşatılmış olduğu bilinmektedir. Bütün iyilik, hayır, lezzet ve mükemmelliklere ancak zorluklara katlanmakla ulaşılabilir. Ona zorluk köprüsünden geçmedikçe ulaşılamaz. İnsanların gayretlerinin farklı seviyelerde oluşu da bunu göstermektedir. Gece sohbetlerini dinlemek konusunda dinç olan kimseye Yüce Kur'an'ı öğrenmek için gecelemek kolay gelmeyebilir. Kimisi Kur'an'ın bir kısmını ezberler, tamamını ezberlemeye gücü yetmez. Kimisi biraz fıkıh bilir, kimisi gece iki rekat namaz kılar, kimisi gerçekleştirmek için iradesi ve gayreti olmaksızın yüce işler talep eder, yalancı temennilerle aldanmıştır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek rağbet edilecek en şerefli iş, ciddiyetle talep edilmesi gereken en faziletli ameldir. Kişinin en faydalı kazanç elde edeceği şey budur. Bütün bu anlatılanlardan maksat, bakışları Selefi Salihinin Kur'an-ı Kerim öğrenimindeki yüce gayretlerine, bu hususta mal ve can yönünden fedakarlıklarına çevirmektir. Burada onların hoş siretlerinden yüce örnekler sunulacaktır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Kendisinden başka ilah olmayana yemin ederim ki, Allah'ın kitabından indirilen her surenin nerede indiğini bilirim. Allah'ın kitabında indirilen her ayetin kimin hakkında indirildiğini bilirim. Şayet bir kimsenin Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini ve ona deve üzerinde ulaşılabileceğini bilseydim, mutlaka deveye biner ona giderdim. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle demiştir. Şayet Allah Azze ve Celle'nin kitabından bir ayeti bilemezse, onu bana açıklayacak kimse de ancak Berkül Gımat'ta bulunsa, yani uzak diyarda bulunsa, elbette yolculuk yaparak ona giderdim. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Şayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği sene Cibril'e en son arz ettiği kıraati benden sonra işitmiş olup bana tebliğ edecek birini bilsem, külfetine katlanarak ne pahasına olursa olsun ona giderdim. Hocaların derslerine devam edip ayetlerin tefsirini, hükümlerinin ve meselelerinin fıkhını öğrenmekle beraber onlara defalarca kıraat arz etmeleri öğrencilerin yüce gayretlerindendir. Selefin hoş siretlerinde bunun birçok örnekleri vardır. Büyük tabi Mücahit bin Cebr Rahimullah'ın ümmetin köklü alimi olan hocası İbn Abbas radıyallahu anh'ın derslerine devam etmek konusundaki şiddetli bağlılığı meşhur olmuştur. Mücahit Rahimullah şöyle diyor. Kur'an'ı İbn Abbas'a 3 defa arz ettim. Her ayette duruyor ve ona kim hakkında ve nasıl indiğini soruyordum. Yine onun tefsiri aralarında İbn Ömer, Cabir bin Abdillah, Ebu Said el-Hudri, Ebu Hureyre ve diğerlerinin bulunduğu bir sahabe toplumundan, Allah hepsinden razı olsun, aldığı, yani Mücahit bin Cevri bunların hepsinden tefsiri aldığı meşhur olmuştur. Es-Semerkandi tefsirinin mukaddimesinde isnadıyla İbnül Mücahid'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir adam babama sen Kur'an'ı şahsi görüşünle tefsir ediyorsun deyince babam ağladı. Sonra şöyle dedi. O halde ben çok cüretkarım demektir. Ben tefsiri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden 10 küsür kişiden öğrendim. Evet. Ali bin Hamze el-Kisai'nin hal tercemesinde bu kıraat imamlarından birisidir. Halef bin Hişam el-Bezzar'ın şöyle dediği nakledilmiştir. El-Kisai'nin derslerine katılırdım. O insanlara Kur'an okur, kendi kıraatiyle onların musaflarını işaretlerdi. Ebu Bekir Muhammed bin el-Kasım el-İbnül Enbari şöyle demiştir. Onda okuyanlar çok fazlaydı. Öyle ki ondan kıraat alanlar kayıt altına alınamamıştır bile. Onları toplar, sandalyeye oturur, Kur'an'ı başından sonuna okur, onlar da dinleyip noktalama ve işaretlerine kadar kaydederlerdi. Ebu Bekir Şube bin Ayyaş rahimullah şöyle demiştir. Asım bin Ebin Nücud, yani bu Asım bin Ebin Nücud, işte Asım'ın Asım'dan kıraati, Asım'ın da İbn-i Mesud'dan kıraati diye gelen, tarihte gelen Asım, kıraat imamlarından. Yani bizim kıraatimiz, bizim bildiğimiz tecvid kaideleri bu Asım yoluyla gelmiştir. Asım bin Ebin Nücud'un derslerine yaz kış, yağmur demeden 3 seneye yakın süre gidip geldim. Bazen Beni Kahil mescidindekilerinden çekinirdim diyor. Muhammed bin Ali Es-Sülemi Rahimullah şöyle demiştir. İbnül Ahram'ın ders nöbetini almak için gece kalkıp sabahladım. 30 kişinin benden önce davrandığını gördüm. Dedi ki ikindi vaktine kadar olan ders nöbetine yetişemedim. Yani o ders nöbeti bir türlü sıra bana gelmedi. O kıraati vermem için 30 kişi vardı sabah namazında. Ta ikindi vaktine kadar ancak. İbn-i Huzeymi Rahimullah şöyle demiştir. Kuteybi'ye gitmek için babamdan izin istedim. Dedi ki önce Kur'an oku ondan sonra izin vereyim. Bunun üzerine Kur'an öğrendim. Bana hatimle namaz kıldırana kadar devam et dedi. Ben de bunu yaptım. Bana izin verdi ve ben de Merve gittim. Merve Ruz'da Huşeym'in arkadaşı Muhammed bin Hişam'dan dinledim. Bunun üzerine Kuteybi beni çağırttı. Yani babasının nasihatini dinliyor. Önce Kur'an'a ağırlık ver diyerek o Kur'an'ın tamamını ezberleyinceye kadar Kur'an derslerine devam ediyor. Merve gittiğinde ise artık Kuteybi onu çağırtıyor. İşte bu salih selefin yüce gayretlerinin örneklerindendir. Onlar önce Kur'an'ı ezberlemeden hadis ve fıkıh ilimlerini öğrenmiyorlardı. Zira bu ilimlerin en önemlisi ve temelidir. Yahya bin Vessab el-Esedi rahimullah'ın biyografisinde onun babasıyla birlikte Kufe'ye girdiği anlatılır. O zamanlar orası ilmin ve alimlerin merkeziydi. Babasından orada kalıp oradaki alimlerin derslerine devam etmek suretiyle Allah Azze ve Celle'nin kitabını ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek için izin istedi. Bunu ailesiyle beraber memleketine dönmeye tercih etmişti. Babasına dedi ki, ey babacığım ben ilmi mala tercih ettim. Bunun üzerine babası ona Kufe'de kalması için izin verdi. O da Kur'an-ı Kerim okumaya yöneldi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın kendisine yetişemediği için onun öğrencilerinden kıraat öğrendi. Alkame bin Kays, El-Esved bin Yezid, Ebu Abdirrahman es-Sülemi ve diğerlerinde okudu. Büyük alimlerin biyografilerinde onlardan birinin 10 yaşında veya biraz daha büyük yaşlarda Kur'an ezberlediğini çokça okuruz. Lakin 10 kıraatle Kur'an'ı ezberleyen nadirdir. Bu da öğrencilerin üstün gayretlerini göstermektedir. Zeyd bin el-Hasen el-Kindi Rahimullah'ın biyografisinde şöyle anlatılmıştır. Kur'an'ı küçük yaşta temiz çağındayken ezberledi. 10 kıraati okuduğunda 10 yaşlarındaydı. Yani 10 yaşındayken Kur'an'ı 10 farklı kıraatle ezberlemişti. Yani bu Kur'an'ı 10 kere ezberlemek, farklı şekillerde farklı kıraatlerle ezberlemek demektir. Ondan önce hiç kimsede böyle bir durum görülmemiştir. Sonra kıraat ve hadiste âli isnatlara yani ravi sayısı daha az olan isnat zincirlerine ulaşıncaya kadar yaşadı. Evet, Allah izin verirse Kur'an okumayı terk etmek, bunun sebepleri ve bunun manzaraları, kıraattaki bidatler, bu konuları da bir sonraki dersimizde işlemeye çalışalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyke.